Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın.
Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 117. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben elem terefiş, kem gözlere şiş diyorum. Ya çünkü size hep söylediğim gibi depresyonun en güzel yanı depresyondan çıkışıdır. Yani depresyondan çıktığınızda hayatınızda hiç öyle ekstraordiner, böyle manyak, aklınız başınızdan alacak şeyler, büyük aşklar, büyük işler falan olmasına gerek yok. Sadece ve sadece o gün ölmediğiniz ve ölmeyi istemediğiniz için çok iyi hissediyorsunuz. O yüzden depresyondan çıkıldıktan hemen sonraki o döneme bayılıyorum. Şu an o dönemdeyim. Allah'ım lütfen yani böyle boynuma hani dev bir nazar boncuğu asıp böyle kafam kadar onunla gezmek istiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Lütfen bunu bana çok görmeyin. Neyse. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu kadar ap girdikten sonra. Bu bölüm size... benim beynimin içinde böyle hani şey vardı ya, biz üniversitedeyken Erasmus diye bir program vardı işte. Sen İngiltere'ye gidiyorsun, İngiltere'den bir çocuk da işte Türkiye'ye geliyor. Birbirinizle böyle ülke değişim programı yapmış oluyorsunuz. Benim en büyük fantezilerimden bir tanesi bu Erasmus programında yapıldığı gibi diğer insanların beynine Erasmus yapabilmek. Yani sen gel benim beynime misafir ol, ben de seninkine gidip bir bakmak istiyorum. Çünkü yani... herkes dünyayı sadece kendi beyninden algılıyor. Halbuki dünyayı algılamanın bin bir tane farklı şekli var ve belli ki çok farklı şekillerde algılıyoruz. O yüzden hani seninkinde şöyle bir haftalık bir deneyim yaşayabilsem anlayacağım hani ha demek ondan bunu anlayamıyor, şuna kızıyor, demek ondan buna çok üzülüyor falan diye. O yüzden dedim ki sizleri, siz değerli takipçilerimi kendi beynimin içinde bir mini bir tura çıkarayım. Benim beynim nasıl çalışıyor bir göstereyim. Neden bunu özellikle yapmak istiyorum? Çünkü benim ADHD'm var. Yani attention deficit ve işte hyperactive disorder. Yani dikkat eksikliği bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Evet, tam olarak Türkçesi bu. O yüzden de benim beynim böyle normal bir insan mesela işte diyelim marketten bir şeyler satın aldı poşetiyle işte evinin kapısından geldi, anahtarı açtı, girdi içeri ve sakin bir şekilde onları boşalttı, yerleştirdi. Sonra oturdu televizyonunu izledi. Benimkisi şöyle oluyor. Markete gideyim. Markete gitmeden önce listem hazır mıydı? Listemi açmak için telefonu açayım. Telefonu açınca notlara gireyim. Notlardan benim merdiven altı terapiye şunu yazacaktım. Onu yazmak için oturayım. O yüzden bilgisayarımı açayım. Merdiven altı terapinin notlarını düzenleyeyim. Ama işte o notlardan şimdi ben orada diziyi gördüm. Ben bir dizi izliyordum. O yarım kalmıştı. O diziyi izleyeyim. Diziyi izlerken aklıma yeni bir fikir geldi. Gideyim bunu defterime not alayım. Ondan sonra defterimde bakarken rüyalardan psikanalizde şunu anlatayım haftaya diye koltuğa oturup onu düşünmeye başlayayım derken markete geç kaldığımı fark edeyim falan, böyle bir oradan oraya seken bir beynim var. Bunun faydası ne oluyor derseniz, tabii ki oluyor. Normal bir insan böyle lineer şekilde düşünürken, hani mantıklı bir sıralama içerisinde düşünürken, benim beynime saçma sapan düşünceler sürekli geliyor. Yani hep şunu söylüyorum, yangın çıksa evimde muhtemelen 30 saniye içerisinde yangın çıktığını unutup bir anda hani dumandan kaçarken arka odaya bu botları da yeni almıştım bir deneyeyim bakayım şu kotla nasıl olacak falan diye denerken kendimi bulurum. Yani abartıyorum demek isterdim ama bunu gerçekten yapma ihtimalimden çok korkuyorum. O kadar dağınık, o kadar dağınık ki beynim dedikten sonra şimdi size bunu nasıl gösterebilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Bunu zaten gösterdiğim bir yer var. Tabakta kalanlar, tıt tıt. İkinci podcast'ım. Eğer hiç dinlemediyseniz dinlememiş olabilirsiniz. Çünkü Spotify'da yok. Sadece ve sadece Podi'de yayınlanıyor. O yüzden eğer Podi'yi indirmediyseniz tabakta kalanların konseptinin nasıl olduğunu, orada neler anlattığımı bilmiyorsunuzdur. O yüzden size de bir demo olsun istedim. Ve bu bölüm kendimden fikir çaldım. Tabakta kalanlarda yaptığım şeyi burada yapacağım. Aynen o formatta bir bölüm yapacağım. Nasıl oluyor derseniz, tabakta kalanlarda ne yapıyorum? Ben böyle sürekli aklıma gelen saçma sapan şeyleri ama hiçbir zaman böyle tam anlamıyla büyüyüp böyle bir merdiven altı terapi bölümü oluşturamayacak hani küçük saçma fikirleri telefondaki notlara işte yazıyorum. Yani daha doğrusu işte bir sürü şey yazıyorum. İçinden bölümler çıkartıyorum merdiven altı terapinin. Ama bazı şeyler çıkmıyor ondan bölüm yani. Ve çok komik ve saçma hani. Üzerine böyle 30 dakika konuşulacak ciddi bir durum yok. O yüzden ben de bunlar ziyan olmasın diye o tabakta kalan hani son yemekler. Eve giderken böyle köpeğinize ya da kendinize paket yaptırırsınız ya restoranda rica edip. Ben de işte bunları paket yaptırıp hepsini bir arada böyle bir tabakta kalanlar diye podcast yapmaya karar verdim. Oradaki format da şu. Telefonlarımın notlar bölümünü açıyorum. Bu notları tek tek okuyup ondan sonra üzerine böyle 1 dakika, 1,5 dakika falan konuşuyorum, ne demek istediğimi anlatıyorum. Çünkü notlar böyle biraz hızlıca yazılmış olduğu için direkt anlaşılmayabiliyor size söylediğimde. Diyorum ve lafı daha da uzatmadan hazırsanız başlıyorum. İki elinde dolu market poşeti taşımanın garibanlığı. Evet. Bakın şimdi bir karakter hayal edelim. Markete girdi, işte böyle sepetini doldurdu. Kilo kilo sütler, patatesler, soğanlar, işte dondurulmuş sebzeler falan. Sonra gitti kasaya. Kasada işte 4 tane poşet verdi kasiyer ona. 4 poşete doldurdu. Her eline ikişer poşeti aldı. Çıktı marketten ve iki bacağına çarpa çarpa çarpa çarpa penguen gibi paytak paytak yürüyor. Şimdi bu insan, yani kimden çok korkuyorsanız onu düşünün. En korktuğunuz bir ülkenin cumhurbaşkanı olsun. Kesinlikle bizim ülkemiz değil. Ya da işte hani o iş yerindeki çok sizi endişeler salan böyle yüreğinize patronunuz olsun. Ya da size acayip Ali Cengiz oyunlarıyla işte bütün pislikleri yapan eski sevgiliniz olsun. İstediğinizi hayal edin. O iki market poşetini iki elinde taşırken dizlerine vura vura gelen bir garibanlık var. Siz bile üzülürsünüz ya, içiniz bir cız eder. Ya tamam çok soktu bana ama ya kıyamam ben sana ya. Ver gel bir anda hadi bir ucundan tutayım diyesiniz gelir. Bu market poşeti taşımanın böyle yuvasına yemek taşıyan karınca gibi mi desem, böyle bir emektarlığı, böyle bir alın teri duygusu, bir garibanlığı var ve insanda bir şefkat duygusu uyandırıyor. O yüzden lütfen aranızda mesafe koymak istediğiniz, kesinlikle acıma duygusu geliştirmek istemediğiniz insanlar varsa sakın onları market poşetiyle hayal etmeyin diyeceğim ama artık çok geç, ettiniz bile. Nike ve Adidas'ın ezeli rekabeti sol elimde bitiyor. Ya benim evimde bir tabure var, ahşap bir tabure, el şeklinde böyle. Ve daire programında falan daha önce çıkan bir evimde vardı. İzlediyseniz bilirsiniz. Böyle ahşaptan bir el, tam böyle bir şey avuçlamaya hazırmış gibi. Herhalde o da milletin hoşuna gidiyor. Evime gelen herkes bu kıçını bunu avuçlatmak için gidiyor bu taburaya bir oturuyor. Ama çok da hani dünyanın en sağlam mobilyası değil sonuçta, hani el şeklinde böyle bir şey. O yüzden dengesini kaybediyor ve çat diye yere düşüyor. Böyle böyle böyle bütün parmakları bunun kırıldı. Artık birisi elleri kırılsıca diye buna lanet mi okudu? Gitti taburemin bütün parmakları. Ve çok üzülüyordum. Sonra dedim ki ben bunu yapıştıracağım. Gittim bir tane böyle sağlam yapıştırıcı aldım ve bütün parmaklarını yapıştırdım. Ama onun parmaklarını yapıştırmaya çalışırken kendi elimin parmakları da yapıştı. Ve hani böyle ufalansın diye elinden böyle birbirine sürtüştürürsün ya parmaklarını. Öyle yaparken birden sol elime baktım ve bakın şimdi siz de bunu yapın. İşaret parmağınızla baş parmağınızı bir ayırın. Sonra geri kalan 3 parmağınızı ayırın diğer tarafa doğru. İşaret parmağınızla baş parmağınız Nike işareti oluyor. Geriye kalan 3 parmakta Adidas işareti oluyor. Da Vinci'nin şifresi çözüldü. İlluminati, aman Allah'ım. Ergenlik bir dönem değil, ruh halidir. Ya geçen gün psikanalizden çıkmıştım galiba yine. İşte teşvikiyede böyle yürürken eve doğru yolun ortasında birden durmuşum ve kaldırımdaki trafiği kesmişim. Yani insan trafiği teşvikiyede ne kadar, kimin ne acelesi olabilir işte. Kadının teki de böyle tipleri bilirsiniz. Çatacak yeri arar ya. Bana işte ergen gibi yolun ortasında duruyorsun, telefonuna bakıyorsun falan diye kızdı. Ve ondan sonra böyle ben de hani okey dedim, hani teyzeyi daha fazla kızdırmayayım işte. 2 adım daha attım. Ondan sonra içimden bir dakika ya dedim. Ne demek ergen gibi, hani ergenlerin durmaya hakkı var. Benim yok öyle mi? Bir kere biriyle flört eden herkes 17 yaşında olsun, 77 yaşında olsun, 37 yaşında olsun ergendir. Ergenlik bir yaşa bağlı dönem değil, ergenlik bir ruh halidir. Kusura bakmayın. İstediğiniz kadar Freud okuyun, Lacan okuyun, ilişki üzerine ne bulursanız okuyun, ne kadar okursanız okuyun, aşık olunca herkes geri zekalı bir ergen olur. Bunun da yaşla hiçbir alakası yoktur. İnsanlar doğal afetlerin minik hallerini çok rahatlatıcı buluyor. Evet, bunun altında yatan mantığında şu olduğunu düşünüyorum. İnsan her şeyi kontrol etmek istiyor ve kontrolünde olmayan şeyler çok korkutucu. O yüzden de doğal afetlerin üzerine hiçbir kontrolümüz olmadığı için artık evren, tanrı her neyse yapıyor ve oluyor, başımıza geliyor ve biz çok aciziz onun karşısında. Ama onların küçük tatlı minnoş hallerini üreterek biz kontrolü ele geçiriyoruz ve bu bize bir rahatlama hissi veriyor. Mesela işte yangın çok korkutucu. Alevler sarıyor bir anda her yeri. Yanıyor, kül oluyor insanlar, hayvanlar. Orman yangınlarını yaşadık, gördük, ne kadar korktuk. Ama küçücük kontrollü minik bir ateş mum şeklinde evimizde olduğunda o tatlı tatlı pembe kavanozların içinde ne kadar güzel değil mi? Tea light'ları diziyoruz romantik romantik. Böyle rahatlıyoruz onlara bakıp işte romantik anlar yaşıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Mesela kasırga yıkıyor geçiyor taş üstüne taş bırakmıyor işte uçuyor herkes havada insanlar yine ölüyor can veriyor. İşte fırtınalar kopuyor hava oradan oraya gidiyor değişirken böyle akımlarla. Ama küçük bir yelpaze böyle güzel, hoş bir hanımefendinin elinde minik minik havayı dalgalandırdığında ne kadar güzel, ne kadar tatlı ve rahatlatıcı bir görüntü değil mi? Ya da işte deprem. Yani daha geçen sene yaşadık. Ne kadar yani hepimizi sarstı. İnanılmaz derecede yani adı bile korkutuyor bizi artık. Korkunç ötesi bir düşünce. Ama yani o korkutucu her yeri sarsan o titreşimlerin küçük halini bir makineye koyduğumuzda ve belli yerlerimize dokundurdu. Anladınız beni. Çok rahatlatıcı. Düşünen emoji bile mutsuz. Evet, bugün de söylenecek, açıklanacak çok fazla şey yok yani. Düşünen insan mutsuz olur arkadaşlar. Yani düşünen insanın yüzü gülür mü? Gülmez. O yüzden yani şeyi fark ettim geçen hani böyle o keypad'de ararken emojilere bakarken birine ne yollasam diye. Yani düşünen emoji gülerek düşünülürse mesela öyle bir ifade yok. Düşünen insan ister istemez mutsuzlaşıyor. Böyle gülümseye gülümseye düşünüyorsan zaten düşündüğün şey felsefik bir şey değildir. Yani ya seks düşünüyorsundur. Onun gibi bir şey. Düşünmek mutsuzluk getirir. Bu dijital dünyada emojilerin o sarı kafaların dünyasında bile böyle. Pijamalı Viyana kuşatması. Evet bu şöyle bir teori geliştirdim geçen gün. Şimdi çok büyük şeyler yapmak istiyoruz hayatta. Mesela işte çok önemli bir toplantımız var. O toplantı için önceki geceden böyle uykusuz kalıyoruz, stres oluyoruz. İşte kıyafetlerimizi hazırlıyoruz, duşa giriyoruz. O günün sabahı erkenden kalkıp çok özenli bir kahvaltı yapıyoruz, giyiniyoruz, çıkıyoruz falan ve üzerimizde acayip bir baskı oluşuyor. Ama ben geçen gün sabahları ilk kalktığımda Cici'yi şöyle bir gezdiriyorum hızlıca. Apartmanın önünde işetiyorum. Dedim ki zaten 2 dakika sadece işetip geri döneceğim eve. Hiç kalkıp giyinmeme gerek yok. Pijama ile çıkayım. Pijamanın üstüne kürkümü giyip çıktım. Ve ondan sonra zaten pijamayı giydim ve hani benim kendimden ya da dünyada geri kalan kimsenin benden bir beklentisi yok. Yani kimseye ben belli bir seks apel sağlama sözü de vermemişim. Zaten pijamalı bir vatandaşım. Kim dönüp bana baksın yani sokakta. Dedim ki biraz daha yürüyeyim, biraz daha yürüyeyim. Hadi Cici şuraya da giderim derken kendimi evden 3 kilometre ötede bambaşka bir parkta, bambaşka bir semtte buldum. Ve anladım ki o vakitten sonra beni kimse durduramaz. Hadi desinler Deniz. Bin atına gidiyoruz Viyana'yı kuşatmaya. Vallahi kalkar giderim yani. Çin Seddi'ni de geçerim. Mars'a giden ilk araçta da yerimi alırım. Çünkü artık o pijamanın verdiği bir rahatlık var ya. O yüzden böyle düşündüm. Gerçekten insan dünyayı bile isterse fethedebilir. Ama evden pijamayla çıkması gerekir. Kuantum fiziğiyle sen de güzelleş. Evet, bu sloganı geçen gün buldum. Şimdi güzellik, dürüst olalım, seksist falan demeyin. Kadınlar için çok önemli bir şey. Yani o yüzden de kadınlar güzelleşmek için birçok yöntem denedi tarih boyunca. Bugün de yapılan çok şey var. Bıçak altına yatılıyor, yüzümüze bir sürü enjeksiyonlar, zehirler, dolgular veriliyor, ağır diyetler, sporlar. Bunların hepsi çok çok çok uğraştırıcı şeyler. Halbuki kuantum fiziğiyle güzelleşmek çok basit. Paralel bir evrende çok spor yaptığınızı, hiç karbonhidrat yemediğinizi, kendinize bebek gibi baktığınızı, sürekli saçlarınızı böyle yağlar sürüp yattığınızı, bütün estetik ameliyatları olmak istediğiniz paranızın olduğunu ve hatta DNA'nızın size çok başka bir şekilde aktarıldığını hayal edin. Tebrikler, paralel evrende siz taş gibisiniz. Yani muhteşem bir fiziğe sahip olmak için sadece biraz kuantum fiziğine sahip olmanız yeterli. Allah'ım çok kötü bir şakaydı ama bir anda ağzımdan çıktı. Neyse, paralel bir evrende bu şakayı da yapmadığımı hayal ederek bu sorunu da çözebiliriz. İşte kuantum fiziğinin lisede hiç öğretilmemiş faydaları. Spor salonuna hazırlanmak için gidilen spor salonu. Bakın, böyle bir spor salonuna ihtiyacımız var. Şimdi siz nasıl bir yere gidiyorsunuz ya da spora gidiyor musunuz bilmiyorum ama benim gittiğim spor salonu bir zincir spor salonu ve özellikle bunun bu sosyetik semtlerdeki şubelerinde içerisi bir model ajansı gibi. Bütün kadınlar 34 beden, bütün erkekler aşırı kaslı ve Calvin Klein modeline benziyor. Şimdi bu spor salonuna zaten fitseniz girebilirsiniz. Ama biraz kilolu, birazcık kondisyondan düşmüşseniz anında zorbalanıyorsunuz. Zaten zorbalanmanıza gerek yok. Siz bütün o aynadaki yansımanın içinde, arasında, diğer o muhteşem fiziklere sahip insanların arasında kendi folloşlaşmış, gevşemiş vücudunuzu gördüğünüz anda Allah kahretsin diyorsunuz ve kendinizi zorbalıyorsunuz. O yüzden böyle spor salonlarına gitmek için öncesinde bir mahalle arasında daha ortalama vücutlu bireylerin, daha kendinden vazgeçmiş, hayatı o kadar da sevmeyen, o kadar da kuvvetli asılmayan insanların olduğu bir yerde, yadırganmayacağınız, yargılanmayacağınız bir yerde hazırlanarak diğer spor salonu için şekle girmeniz gerekiyor. O yüzden evet, böyle de bir gerçek var. Yanımda yaptığınız dedikoduların kodundan arkamdan yaptığınız dedikoduları çözebiliyorum. Parantez içine doğal zeka diye eklemişim. Kendimce yapay zekaya rakip olduğumu hissetmişim. Gerçekten şöyle bir şey yapabiliyorum. Eğer benim yanımda başkalarının dedikodusunu yapıyorsanız, sizin nasıl datalardan, nasıl sonuçlara vararak dedikodusunu yaptığınızı bir insanın, ne şekillerde onun arkasından kalleşçe vurduğunuzu, hangi açıklarını yakaladığınızı tespit ediyorum. Yani bir yazılımcı gözüyle bakarsak kodunu çözebiliyorum sizin dedikodunuzun. Ya buradaki kodu bağlantı üzerinden de kötü şakalar yapmamak için çok zor duruyorum. Neyse. Ve bu aynı kodu kullanarak eğer bizim aramızda bir gerilim olursa benim arkamdan benim dedikodumu nasıl yapabileceğinizi çok iyi tahmin edebiliyorum. Benim mesela Instagram'a attığım bir postu nasıl arkadaşınıza hemen forward edip üstüne nasıl beni gömeceğinizi ezberden biliyorum. O yüzden hiç arkamdan konuştuğunuzu zannetmeyin. Benim doğal zekam sayesinde bütün o dedikodularınızı oradaymış gibi duyuyorum. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk cephede hiç mi tuvalete gitmedi? Evet, bunu nasıl yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Arkadaş ortamında konuşulurken biri dedi ki çok yoğundur, o yüzden yazamamıştır, işi gücü vardır. Bakın, bakın lütfen. Bu kendini kandırmanın en saf, en yaygın biçimlerinden bir tanesi. Sakın böyle bir tuzağa düşmeyin. Size soruyorum. Bugün olsaydı Kurtuluş Savaşı, Atatürk cephede olsaydı, yanında telefonu olsaydı, bakın savaşın büyüklüğünü, durumun ciddiyetini, her şeyin farkındayım ama bu adam hiç mi tuvalete gitmiyor? Tuvalete gittiğinde ne kadar yoğun olursa olsun, yani orada bombalar patlıyor olabilir, birilerinin kolları kopuyor, bacakları kesiliyor olabilir ama tuvaletteyken o telefonu çıkarır, WhatsApp'a bakarsın. Ve WhatsApp'a baktığında da tabii ki flört ediyorsan birisiyle en başta ondan gelen mesajlara bakarsın ya da işte story'ni görmüş mü ona bakarsın. Bakarsın ama yani o ben şu an tuvalette de hala savaşı düşünmeye devam ediyorum. Güney cephesinde nasıl bir taktik izlesek falan diye düşünmüyor Atatürk o sırada. Tuvalete gittiğinde herkes flörtü varsa flörtünü düşünür. Bunun aksini bana söylemeye çalışmayın. Dinliyor olmayacağım. WhatsApp'a bakıp dinliyor olacağım o sırada. Evet, beynimin içinde duvardan duvara seken bir tenis topu gibi çok sert hareketlerle yön değiştiren ve çok hızlı ilerleyen düşünce zincirimin şimdilik sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama bu format eğer çok hoşunuza gittiyse, ki gitmiş olabilir, neden olmasın? Podi uygulamasını indirebilirsiniz. Tabakta Kalanlar ismiyle podcastım orada mevcut. Tabakta Kalanların her hafta bölümleri bu formatta aklıma gelen saçma sapan düşüncelerden oluşuyor. Çok hızlı değişiyor konu sürekli ve yeni şeylere geliyor. Tıpkı beynimin içi gibi. Eğer bu size tanıdık geldiyse, ya Deniz benim de beynim böyle çalışıyor, aynen seninkisi gibi, benimkisi de sanki bir çıfıt çarşısı diyorsanız, ah diyorum ya, size kıyamam. Çok zorlanıyor olmalısınız. Çünkü ben zorlanıyorum. O yüzden size bilişsel fonksiyonları destekleyen bir takviyeden söz edeceğim. her ürününü bilimsel araştırmalarla destekleyen Vitafenix markasına ait Cognizant isimli bir takviye bu. Nedir Cognizant? Eski sayısalcı bir inek olarak çok kısa içeriğinden bahsetmek isterim. Birincisi içinde fosfatidilserin var. Bu zaten bütün nöronlarımızın hücrelerinde bulunan bir madde. Yani beynimizde zaten doğal olarak var. Ve bunu dışarıdan aldığımızda bende de bulunan bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu, semptomlarını azalttığı klinik araştırmalarla saptanmış. İkincisi Cognizant stikolin var. Bu da beyinde doğal olarak bulunan bir madde. Ve klinik çalışmalarda stikolin kullanımı sonucunda beyindeki enerji tüketiminde %14'e yakın, beyin zarı oluşumunda %26 civarında artış olduğu görülmüş. Yani böyle düşündüğünüzde neden stikolin kullanmıyoruz ki zaten? Ve son olarak da L-tirozin var içinde. O da dopaminin öncüsü. Bir dopamin öncüsü yani. Ve dopamin ne derseniz beyindeki haz molekülü. Şöyle söyleyeyim. L-tirozin sayesinde dopamin oluşuyor. Ve dopamin varsa da haz yaşıyoruz biz. Haz da zaten odaklanmayı sağlıyor. Dolayısıyla odaklanma için L-tirozin gerekli diyebiliriz. İşte Cognizant'ın bu içeriğiyle daha bir sürü de şey var içinde, şimdi sayıp canınızı sıkmayayım. Bilişsel fonksiyonlarınızı destekliyor ve GMP, helal ve koşar sertifikalarına sahip fabrikalarda üretilen bir ürün. İçerisinde kesinlikle titanyum dioksit, renklendirici ve koruyucu yok. Vegan ayrıca. Kapsüller böyle tek tek paketlenmiş halde sunuluyor. Havayla temas ettiğinde tat ve kokuda bozukluk olmuyor ve tek tek paketlendiği için kapsüllerin yapışması gibi sorunlar da olmuyor. Sabahleyin aç karnına iki kapsül alıyorsunuz. Eğer dikkatinizi desteklemek istiyorsanız siz de Cognizant incelemeniz ve satın almanız için linki açıklamalara bırakıyorum. Ve yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geliyorum. Her merdiven altı terapide olduğu gibi tabii ki bir bölüm sonu şarkısı olacaktı ama bu bölümü, konseptini tabakta kalanlardan çaldığım için bilin bakalım bölüm sonu şarkısı olarak ne gelecek? Sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Çok çok çok öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.